Ayrım 16.
12. Komiser Label sabahın 6'sına doğru çalışma odasına döndüğünde yüz çizgileri gerilmiş, yorgun görünüşlü ve gömleğinin kolları sıvanmış müfettiş Caron'u masası başında buldu. Önüne notlarla kaplı bir sürü kağıt yayılmıştı. Odanın bütünü içinde bazı ayrıntılar değişmişti. Madeni klasörlerden birinin üzerinde küçük elektrikli kahve ibriği kaynamaya başlıyor ve nefis bir taze kahve kokusu ortalığa yayılıyordu. İbriğin yanına bir kutu süt ve bir torba toz şekerle karton bardaklar yığılıydı. Bütün bunlar gece kantinden alınıp odaya getirilmişti. Köşeye iki masanın arasına açılır kapanır ufak bir yatak konmuş, üzerine kahverengi bir örtü atılmıştı. Kağıt sepeti boşaltılmış ve kapının yanındaki koltuğun dibine konmuştu. Pencere hala açıktı, oysa Caron'un birbiri ardına sigara içtiğine tanıklık eden belli belirsiz bir mavimsi duman dalgalanıyordu içeride. Tan yerinin ilk ışıklarının yükseldiği ufukta Saint Sulpice Kilisesi'nin külahı seçilmeye başlamıştı. Label yürüdü ve kendini koltuğuna bıraktı. Aşağı yukarı 24 saattir uyumamıştı ve o da yorgun görünüyordu. Sıfıra sıfır elde var sıfır dedi. Son 10 yıl dosyalarını elden geçirdim. Burada iş gören tek yabancı kiralık katil De Guel'dir. O da ölü. Üstelik OAS'nin adamıydı ve böyle fişlenmişti. Şazane'nin OAS'e ile hiç ilgisi bulunmayan bir herifi seçmesi çok mümkün. 10 yıldır Fransa'da izine rastlanan 3 kiralık katil var. 3'ü de elimizde. 4.'sü Afrika'nın bir köşesinde müebbet hapis cezasını çekiyor. Bütün bu heriflerin birer haydut ve devlet başkanına göz dikecek yetenekli kişiler olmadığı da cabası. Merkez arşiv bölümünde görevli Bergeron'la konuştum. İyiden iyiye inceleyecekler ama fişlerin de bu herifin izine rastlanmayacağına bahse girerim. Caron bir Galois sigarası daha yaktı, dumanı koyverdi ve içini çekti. Demek başlangıçtan yabancıya oynayacağız. Kesinlikle. Böyle bir herif eğitimden geçmiş bir yerlerde tecrübe edilmiş olmalı. Eğer işinin büyük ustasıysa ardında başarılmış bir takım işler bulunmalı. İlle de bir devlet başkanının öldürülmesi değil ama sadece adi gangsterler de değil. Bir takım önemli kişileri temizlemiş olmalı. Başka bir deyimle şimdiye kadar dikkati üzerine çekmesi gerekiyor. Siz ne yaptınız? Caron kağıtlardan birini aldı ve solundaki sütuna saatlerin yazılı bulunduğu ad listesini gösterdi. İşte, 7'si de ayarlandı. Saat 7.10'da FBI temsilcisiyle başlıyorsunuz. Yani Washington saatiyle 1.10'da. Sonra 7.30'da Brüksel, 7.45'de Amsterdam ve 8.10'da Bonn, Johannesburg'la bağlantı 8.30. Scotland Yard'la 9'da kurulacak sanırım. En son 9.30'da Roma var. Bütün konuşmaları da bölüm şefleriyle mi yapacağım diye sordu Label. Ya da en azından yerlerine bakan adamlarla. Scotland Yard'da görüşeceğiniz kişi cinayet masası yardımcı komiserlerinden Anthony Mallinson. Güney Afrika'da da Van Rooy'su yakalayamadım yardımcısı Anderson'la konuşacaksınız. Label bir an düşündü. Mükemmel dedi. Anderson'u yaya tutarım. Bir keresinde birlikte çalışmıştık. Şimdi dil sorunu kalıyor. İçlerinden üçü İngilizce biliyor. Sanırım yalnız Belçikalı Fransızca konuşuyor. Alman Dietrich de dedi Caron. İyi ama bu ikisinin dışında diğer beşi için bana tercümanlık yapmanız gerekecek. Haydi bakalım iş başına. İki polisi taşıyan araba o sıra Interpol Genel Karargahı'nın bulunduğu küçük Paul Valery sokağındaki ne olduğu anlaşılmayan yeşil kapının önünde durduğunda saat 7.10 vardı. Sonraki 3 saat binanın bodrum katındaki haberleşme bölümüne postu seren Label ve Caron telefon başından ayrılmadılar ve yeryüzünün en önemli polis görevlileriyle konuştular. Binanın tepesindeki içinden çıkılması imkansız anten yığını arasından fışkıran kısacık dalgalar 3 kıtaya yayılıyor, stratosfer aşıp fırlayıp iyonize edilmiş tabakada yansıyarak binlerce kilometre ötedeki başka damların tepelerinde dikilen öteki alüminyum direklere kapılmak üzere yeniden yeryüzüne dönüyordu. Dalga uzunluklarıyla frekansı yakalamak imkansızdı. Bütün dünyada herkes sabah kahvesini ya da son kadehini yudumlarken polisten polise kimsenin tanık olmadığı bir konuşma geçiyordu. Her telefon görüşmesinde Label'in açıklamaları birbirinin aynıydı. Hayır komiser, henüz uluslararası işbirliği gerekçesiyle size başvuramam. Evet, evet, tabii, resmen başvuruyorum size. Ama sadece hazırlanmakla olan cinayete ne zaman kalkışılacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Şimdilik bilgi edinmek söz konusu. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz birini arıyoruz ya. Adı bile yok elimizde, sadece belirsiz bir tarif. Her keresinde de karşısındakine elinde bulunan birkaç önemsiz ipucunu tekrarlıyordu. Ancak konuşmanın sonunda yabancı meslektaşları neden yardımlarını istediğini sorduklarında durumu açıklıyordu. Mesele şu, adam kim olursa olsun çok tecrübeli ve ardında etkileyici bir siyasi cinayet listesi bulunan kiralık bir katil olmalı. Ülkenizde hiç iş görmemiş olsa bile dosyalarınızda böyle birine rastlanıp rastlanmadığını ya da bu konuda bize ufak da olsa bir uyarıda bulunup bulunamayacağınızı öğrenmek istiyoruz. Kaçınılmaz bir şekilde karşı taraf uzun süre susuyor, sonra sesi daha temkinli, daha kuşkulu bir havaya bürünüyordu. Lebel'in hayale kapıldığı yoktu. Adını koymasa bile Batı Avrupa'nın cinayet masası şefleri üstü kapalı söylediği şeyi anlamışlar ya da anlayacaklardı kuşkusuz. Fransa'da uluslararası bir kiralık katili ilgilendirebilecek tek hedef vardı. Cevaplar da birbirinin aynıydı hep. Evet tabii, fişlerimize bakacağız. Akşama kadar sizi aramaya çalışırım. Başarılar Lebel. Son konuşmanın ardından ahizeyi bıraktığında ilgili 7 ülke dışişleri bakanlarının hatta başbakanlarının olayı ne kadar zamanda öğreneceklerini düşündü Lebel. Herhalde bu süre kısa olacaktı. Bir polis bile siyasi üstlerine böylesine önemli bir işten söz etmek zorundaydı. Ancak bakanların susacaklarını düşünmek mantıklı olurdu. Öyle ya, bütün siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde yeryüzündeki tüm ülkelerde iktidara gelen kişiler arasında sağlam bağlar vardı. Hepsi aynı kulübün üyeleriydi. Yeryüzündeki büyükler kulübünün. Ortak düşmanlarına karşı cephe kuruyorlardı. Bir siyasi katilden daha tehlikeli ne olabilirdi? Yine de bu basın girişimlerini öğrenirse olayın müthiş yankı uyandıracağını, kendisinin de hapı yutacağını düşünmesini engellemiyordu. Lebel'in tek kafasını kurcalayan İngilizlerdi. Olay polisler arasında kalsa Melanson'a güvenebilirdi ama akşam olmadan çok daha önemli yerlerdeki kişilerin durumu öğreneceklerini biliyordu. De Gaulle'ün ortak pazarın kapılarını İngiltere'nin suratına kapatmasının üzerinden 7 ay geçmişti daha. Generalin 14 Temmuz'daki basın toplantısının ardından İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi muhabirler aracılığıyla Fransız Devlet Başkanı'na karşı yürüttükleri kampanyada lirik eğilimler göstermişti. İhtiyardan öç almak için bu fırsattan yararlanmayacaklar mıydı acaba? Lebel bir an önündeki sessiz muhabere tablosunu süzdü. Caron sakin sakin onu seyrediyordu. Hadi dedi komiser sonunda yerinden kalkıp kapıya doğru yürüyerek. İki lokma bir şey yiyip uyumaya çalışalım. Şimdilik daha fazla şey yapmamız mümkün değil. Yardımcı komiser Anthony Mellinson çatık kaşta telefonu kapadı ve sabah nöbetini devralmak için giren genç polis memurunu fark etmez görünüp muharebe salonundan çıktı. Times nehrine hakim geniş ve kasvetli çalışma odasına çıkarken alnı hala kırışıktı. Lebel'in giriştiği soruşturmanın hedefi konusunda Fransız meslektaşının da düşündüğü gibi inancı aşağı yukarı kesinleşmişti. 1963 Ağustos'unda Fransa'da bu tür bir katilin canını çektiği tek hedef vardı. Eski bir polis memurunun sezgisiyle Lebel'i bekleyebilecek olan bütün aksilikleri düşündü. Embankment'e doğru ağır ağır nehrin çamurlu dalgalarını aşan bir dizi manzarayı seyrederken zavallı dostum diye söylendi yüksek sesle. Ceviz masanın üzerine sabah gelen mektupları bırakmak üzere peşinden yürüyen sekreteri sordu. Efendim? Hiç dedi Mellinson başını çevirmeden. Tabii Lebel'e yardım etmekten başka düşüncesi yoktu ama üstlerine de hesap vermesi gerekiyordu. Yarım saat sonra onda bölüm şeflerinin toplantısı yapılacaktı. Meseleyi hemen açmalı mıydı acaba? Düşündükten sonra açmamaya karar verdi. Komiserin kendisine Lebel'in isteğinin niteliğini belirten bir not yazmak yeterliydi. Meseleyi kesinlikle gizli tutma zorunluluğu gerekirse ileride sorunu açmayışının nedeni olarak öne sürülebilirdi. Bu arada en iyisi gerekçe göstermeden kişisel bir soruşturma yapmasıydı. Yeniden masasına döndü ve dahili telefonun düğmesine bastı. ''Buyurun efendim'' dedi yan odadaki sekreterinin sesi. ''Bir dakika gelir misin John?'' Genç müfettiş sırtında koyu elbiseli elinde not defteriyle içeri girdi. ''John, merkez arşiv bölümüne gitmenizi istiyorum. Bizzat baş müfettiş Markham'a başvurun. Sizi benim yolladığımı söyleyin. Ülkemizde tanınan bütün kiralık katillerin bir listesini isteyin kendisinden.'' ''Kiralık katillerin mi efendim?'' Sekreterin yüzüne bakılırsa kendisinden kayda geçmiş bütün Merihlilerin listesinin istendiği sanılabilirdi. ''Evet, kiralık katillerin. Bununla da John sadece siyasi katilleri söz konusu ediyorum, gangsterleri değil.'' Para için iyi konuşsa bile bir politikacı ya da devlet adamını vurabilecek olanları. Bence bu daha çok gizli servisleri ilgilendirir efendim. Evet biliyorum, işi onlara aktarmak niyetindeyim ama önce bir inceleme yapalım da mümkünse cevabı öğleye doğru istiyorum, tamam mı? Peki efendim, hemen gidiyorum. Bir çeyrek sonra yardımcı komiser Mellinson sabah toplantısındaki yerini alıyordu. Çalışma odasına döndüğünde mektupları dalgın dalgın gözden geçirdi. Masanın kenarına itti ve sekreterinden yazı makinesini istedi. Sonra mahalli polis müdürü için makinede kısa bir rapor yazdı. Raporun altını boş bıraktı ve günlük çalışmasına başlamadan önce de çekmecelerinden birine kilitledi. Öğleye doğru sekreteri kapıyı vuruyor ve içeri giriyordu. Baş müfettiş Markham bütün fişleri gözden geçirdi. Görünürde aranan kişiye benzer biri yok. 17 kiralık katilin kaydına rastlandı. 10'u içeride, 7'si dışarıda. Ama hepsi de Londra'da ya da büyük şehirlerde iş gören önemli çeteler hesabına çalışıyor. Baş müfettiş de gizli servislere başvurulması gerektiği görüşünde. Peki John, teşekkür ederim. Sekreteri çıkınca Mellins'in çekmeceden yarım kalmış raporu aldı. Yeniden makineye taktı ve kağıdın altındaki boşluğa şunları yazdı. Merkez arşiv bölümünde yapılan araştırmalara bakılırsa Komiser Lebed'in aradığı gibi bir kiralık katilin bulunmadığı sonucuna varılıyor. Dolayısıyla soruşturma gizli servislerde görevli yardımcı komisere aktarılmıştır. Raporun altını imzaladı ve ilk üç kopyasını kendine sakladı. Geri kalanlar daha sonra yok edilmek üzere kağıt sepetine kondu. Üç kopyadan birini üzerinde komiserin adresinin bulunduğu zarfa koydu. İkincisini gizli haberleşme dosyasına kaldırdı ve duvardaki gömme kasaya kilitledi. Üçüncüye gelince katladıktan sonra bunu da iç cebine yerleştirdi. Sonra not defterine bir mesaj karaladı. İlgili olan Komiser Claude Lebel, Cinayet Masası Müdür Yardımcısı Paris. Gönderen Yardımcı Komiser Anthony Mallinson, Scotland Yard, Londra. Mesaj, dosyalarımızda araştırma yapmamız yolundaki isteğinizi sonuç olumsuz tamamlayıcı bilgiler edinmek amacıyla gizli servislere aktardık. Stop. Faydalı her bilgi en kısa zamanda adresinize gönderilecektir. Stop. Mallinson. Gönderme tarihi 12.8.1963. Şimdi saat yarımı biraz geçiyordu. Mallinson telefonu açtı ve santraldan gizli servis şefi yardımcı komiser Dixon'ı istedi. Alo, Alex sen misin? Ben Tony Mallinson. Bana bir dakikanı ayırabilir misin? Çok isterdim ama nerede? Bir sandviçle öğle yemeğini geçiştireceğim. Neyse önümüzdeki günlerin birinde kabulüm, memnunlukla. Hayır, dışarı çıkmadan önce seni birkaç dakika görmek istiyorum sadece. Peki oldu, geliyorum. Odasından çıktı, komisere gönderilecek mektubu sekreterinin masasına bıraktı. Ben Dixon'a uğrayacağım dedi. Şunu komiserin odasına bırakır mısınız John? Bizzat kendisine verilecek. Mesajı da gösterilen adrese postalayın. Uygun düşen dille makinede kendiniz yazın. Peki efendim. Müfettiş mesajı çabucak okurken masanın yanında ayakta bekledi. Sonuna vardığında genç adamın gözleri yuvalarından uğradı. John? Evet efendim. Bu konuda kimseye tek söz söylemek yok. Peki efendim. Dilinizi tutacaksınız John. Olur efendim, tutacağım. Mallinson ona gülümseyip odadan çıktı. Sekreter mesajı bir kere daha okudu. Sabah arşivde yaptığı araştırmaları düşündü. Kafasında bir şey yerli yerine oturdu ve mırıldandı. Vay canına. Mallinson, Dixon'ın yanında 20 dakika geçirdi. Raporun 3. kopyasını ona verdi. Dışarı çıkmak üzereyken eli kapının tokmağında, ''Kusura bakma Alec'' dedi ama bu iş seninle çok daha ilgili. Yine de araştırmalarımızın olumlu bir sonuç vereceğine inanıyorum. Hiç olmazsa Telex'le Lebel'i arayıp kendisi için bir şey yapamayacağımızı bildirme imkanı sağlar. Doğrusu onun yerinde olmak istemezdim. Dixon düşünceli meslektaşını onayladı ve koltuğuna döndü. Raporu okuyup bitirdikten sonra sekreterini çağırdı. Baş müfettiş Thomas'a haber verin. Kendisiyle tam saatine göz attı ve ayaküstü bir öğle yemeği için gereken zamanı hesapladı. İkide burada görüşmek istiyorum. Çakal 12'yi biraz geçe Brüksel havaalanına indi. Taşıması oldukça güç gelen 3 bavulu otomatik dolaplardan birine kilitledi. Yanına sadece içinde özel eşyasının, alçının, pamuğun ve gazlı bezlerin bulunduğu çantayı aldı. Gara vardığında taksiden indi ve emanet bürosuna yollandı. İçinde tüfeğin bulunduğu bavul hala memurun bir hafta önce koyduğu rafın üzerindeydi. Elindeki fişi uzattı, karşılığında kendisine bavulu verdiler. Garın yakınında yeryüzünün bütün büyük garlarının çevresinde bulunduğu bilinen, insana fazla soru sorulmayan ve bütün yalanların kabul edildiği sefil görünüşlü küçük bir otel buldu. Geceyi geçirmek için bir oda istedi. Havaalanında parasını bozdurup edindiği Belçika franklarıyla odanın parasını peşin ödedi ve bavulunu kendi taşıyarak odaya çıktı. Kapıyı kilitledikten sonra lavaboya su doldurdu. Alçıyla gazlı bezleri yatağın üzerine koydu ve işe girişti. Alçının kuruması 2 saat sürdü. Bu 2 saati uyuşan ayağıyla bacağını aralıksız bir iskemleye dayayıp penceresinden görülen birbirine geçmiş kasvetli damları seyrederek ve filtreli sigaralarını tüttürerek geçirdi. Zaman zaman baş parmağıyla alçıyı yokluyor, her keresinde de harekete geçmeden önce bir daha katılaşmasını beklemeye karar veriyordu. İçinde tüfeğin bulunduğu bavul şimdi boştu. Çakal tekrar gerekebileceğini düşünerek kalan gazlı bezlerle alçıyı çantanın dibine yerleştirdi. Hazır olduğuna karar verince bavulu yatağın altına itti. Odada hiçbir ipucu bırakmadığına güven getirdi. Tablayı pencereden boşalttı ve çıkmaya hazırlandı. alçıya aldığı bacağıyla çok gerçekçi bir biçimde toparlamasının gerekli olduğunu hemen fark etti. Merdivenin dibine vardığında kirpas içinde ve uyuklayan katibin geldiği sıra oturduğu tezgahın gerisindeki küçük odada bulunduğunu rahatlayarak fark etti. Yemek saatiydi ve katip masa başına geçmişti bile. Sadece kendisini tezgahtan ayıran buzlu cam kaplı kapıyı aralık bırakmıştı. Görünürde kimse bulunup bulunmadığını anlamak için giriş kapısına bir göz atan çakal, çantasını çenesiyle göğsünün arasına sıkıştırarak çömeldi, ses çıkarmadan emekledi ve çini kaplı geçidi açtı. Yaz sıcağından ötürü otelin kapısı açıktı. Çakal, katibin görüş alanı dışındaki merdivenin tepesinde rahatlıkla doğrulup üç basamağı iniverdi. Ana caddenin köşesine kadar güç bela ve topallayarak ilerledi. 30 saniye geçmeden yanında bir taksi durdu, kendini havaalanı yolunda buluverdi. Elinde pasaportla gidip Alitalia tezgahına başvurdu. Oradaki genç kız kendisine gülümsedi. İki gün önce Milano'ya kalkacak uçakla Duggan adına ayırtılmış bir bilet olacak dedi çakal. Genç kız öğleden sonraki sefer için ayırtılan yerlere bir göz attı. Uçak en geç 1,5 saat sonra kalkıyordu. Evet dedi pırıl pırıl bir gülümsemeyle. Mr. Duggan, yer ayırtılmış ama bilet parası ödenmemiş. Lütfen öder misiniz? Çakal bilet bedelini yine nakit parayla ödedi ve bileti cebine attı. Bir saat sonra çağrılacağı söylendi. Geçici sakatlığı karşısında iç acıma duygularıyla dolan bir hamalın yardımıyla dolaptaki 3 bavulunu aldı ve şirketin tezgahına bıraktı. Oradan gümrüğe geçti. Gümrük memurları bu transit yolcunun pasaportuna bakmakla yetindiler. Kalan bir saatini bekleme salonunun bitişiğindeki lokantada seçkin bir yemek yemekle geçirdi. Sakat oluşu bütün memurların yardımıyla özenini sağladı ona. Uçağa götüren araca binmesine yardım edildi. Sevimli İtalyan hostes ona fazladan bir hoş geldiniz gülücüğü yollayıp koltukların karşılıklı olduğu ortadaki yerlerden birine oturtulmasına dikkat etti. Oturduğu yerde sakat bacağını rahatça uzatmasını sağlayacak kadar yer bulunduğunu da söyledi. Diğer yolcular da koltuklarına geçerken bu alçılı bacağı çarpmamak için dikkati iyice arttırdılar. Bu arada koltuğunda arkaya doğru uzanmış bulunan çakal, dudaklarından yürekli bir gülümsemeyi eksik etmiyordu. Müfettiş Brian Thomas saat 3'te sinirleri oldukça bozuk bir halde yardımcı komiserin odasından çıktı. Nezlesi hayatı boyunca başına gelenlerin en beter ve inatçılarından biri olmakla kalmıyor, bir de sırtına yüklenmiş bulunan yeni görev gücünü ciddi bir şekilde tehlikeye düşürmüş bulunuyordu. Pazartesi sabahını büyük bir rahatlıkla berbat olmuş sayabilirdi. Önce adamlarından birinin izlemekle görevli bulunduğu Sovyet ticaret ateşesi tarafından ekildiğini öğrenmiş, birkaç saat sonra da MI5'ten gelen kibar bir not Sovyet delegasyonuyla uğraşmamalarını bildirmişti. Bu da meselenin sadece MI5'in yetki alanına girdiği anlamına geliyordu. Pazartesi günü öğleden sonra durum büsbütün beter bir hal alır gibiydi. Gizli serviste görevli olsun olmasın kiralık bir katilin görünümü ne kadar polisin nefretini uyandıran az şey vardır. Ayrıca üstünün sırtına yüklediği görevde ipucu olabilecek bir ad bile bulunmuyordu. Ad yok ama elden geçirilecek yığınla belge var demişti Dixon. Yarına kadar bu işi aydınlatmaya bakın. Elden geçirilecek yığınla belge diye homurdanıyordu Thomas çalışma odasına dönerken. Kürek dolusu hem. Bilinen şüpheliler listesi belki de kısaydı. Yine de iş saatlerce sürecek bir araştırmayı, dosyaların elden geçirilmesini, en basit şüphelilerin bile izlenmesini gerektiriyordu. Yine de Dixon'ın verdiği bilgiler arasından bir ışın sızıyordu hiç olmazsa. Aranan adam bir profesyonel katildi. Herhangi bir yabancı devlet başkanının ziyaretinden önce gizli servis görevlilerinin hayatını zehir eden sayısız heriflerden değil. Thomas çabuk sonuçlandırılması gereken soruşturmalarla görevli müfettişlerinden ikisini çağırdı. Nedenini açıklamadan yapacakları işin ana hatlarını kısaca anlattı. Gizli servis arşiv ve dosyalarında girişilen araştırmalar, General de Gaulle'in öldürülmesi ihtimaline karşı Fransız polisini ayakta tutan şüphelerden bağımsız olarak da sürdürülebilirdi. Çakal'ın uçağı 6'yı biraz geçe Milano'nun Linata havaalanına indi. Onu devamlı gözeten hostes merdivenden inene kadar yardımcı oldu. Bir yer hostesi de Çakal'ı havaalanı binalarına kadar götürdü. Tüfeğinin çeşitli parçalarını dikkati çekmeden taşımak için harcadığı büyük çaba gümrükte faydasını gösterdi. Pasaportun incelenmesi basit bir işlemdi. Ama bavulların gözden geçirilmesi çok daha büyük tehlikeler atıyordu ortaya. Bavullar uçağın ambarından yürüyen şerite getirildiğinde çakal hamalın birine işaret etti ve adam 3 bavulu tezgahın üzerine sıraladı. Sonra da bunların ardına yol çantasını koydu. Onun toparlayarak ilerlediğini gören gümrükçülerden biri hemen yanına geldi. ''Sinyor, bütün bavullarınız bu kadar mı?'' ''Şey evet, şu 3 bavulla çanta.'' Gümrüğe bildirilmesi gereken bir şey taşıyor musunuz? Hayır, hiçbir şey. İş için mi yolculuk ediyorsunuz sinyor? Hayır, tatildeyim. Daha doğrusu hava değiştirme ve dinlenme tatili. Göller bölgesini gezmek niyetindeyim. Gümrükçü hiç de etkilenmişe benzemiyordu. Pasaportunuzu görebilir miyim sinyor? Çakal istediğini adama uzattı. İtalyan pasaportu inceledi ve sesini çıkarmadan geri verdi. Şunu açar mısınız? Eliyle bavullardan birini işaret ediyordu. Çakal anahtar destesini cebinden çıkardı. Hamal işini kolaylaştırmak için bavulu tezgahın üzerine yatırmıştı. Çakal ağır hareketlerle bavulu açtı. Sahte Danimarkalı papazla uydurma Amerikalı öğrencinin giysilerini karıştırırken gümrükçü siyah elbiseye, beyaz gömleğe, mokasenlere ya da göğüslüğe hiç dikkat etmedi. Danimarka baskılı kitaba da kayıtsız kaldı. Kitabın kapağı Charter Katedrali'nden bir görünüşü ortaya koyuyordu. Başlığı Danimarka dilinde olduğu halde İngilizce önemsiz görünmesini sağlayacak kadar bir benzerliği vardı. Gümrükçü ne özenle yapıştırılan aslardaki yırtığı keşfetti ne de sahte kimlikleri. Eninde sonunda tekrarı günlerini dolduran günlük ve baştan savma bir incelemeyle yetiniyordu. Çok iyi bir tüfeğin parçaları kendisinden bir metre ötede tezgahın öbür ucundaydı. Ama adamda en ufak bir kuşku kırıntısı görülmedi. Bavulun kapağını kapadı ve çakala kilitlemesini işaret etti. Sonra dört bavula sırayla tebeşirle acele birer artı işareti yaptı. İşini bitirince ağzını kulaklarını yayan bir gülümsemeyle ''Grazie signor, iyi tatiller'' dedi. Hamal bir taksi durdurup yüklü bir bahşiş kopardı. Çakal kısa süre sonra en kalabalık saatlerde her zaman görülen alışılmış korna sesleri arasında Merkez Gar'a doğru Milano içinde yol almaya koyuldu. Merkez Gar'da çakal bir hamalın ardından emanete kadar toparlayarak yürüdü. Taksideyken makası çantasından pantolonunun cebine aktarmıştı. Emanete yol çantasıyla iki bavulu bıraktı. Yanına sadece uzun Fransız asker kaputunun bulunduğu ve yarıdan fazlası boş olanı aldı. Hamalı savdıktan sonra tuvaletin erkekler bölümüne girdi. Çiş edilen yerlerin soluna düşen bir tek musluğun başında adam bulunduğunu gördü. Bavulunu yere bıraktı. Komşusu işini bitirene kadar uzun uzun ellerini sabunlarmış gibi yaptı. İçerisi boşalır boşalmaz da hemen gidip bölmelerden birine kapandı. Ayağı tuvaletin üzerinde gürültü etmeden 10 dakikasını alçıyı kesmek ve klasik bir bilek kırığı izlenimi uyandırmak için doldurduğu pamukları ortaya çıkarmakta harcadı. Ayağı boş kalınca ipekli çorabını ve alçının içinde baldırına yapıştırdığı hafif mokasenini giydi. Alçı ve pamuk kalıntılarını tuvaleti tıkamamak için birkaç kere de deliğe atıp suyu çekti. Bavulu oturacak yerin üzerine koyup içinde tüfeğin çeşitli parçalarının bulunduğu madeni tüpleri kaputun kalın kıvrımları arasına yan yana dizdi. Yükün boşta kalıp tıngırdamasını engellemek için de bavulun iç kayışlarını sıkı sıkı bağladı, kapağını kapadı. Sonra dışarı göz attı. Musluklara eğilmiş iki kişi ayakta çişini yapan da iki kişi daha vardı. Bölmeden çıktı, hemen kapıya döndü ve kimsenin dikkatini çekmeden garın ana girişine çıkan merdivenleri tırmandı. Emanetten topal ayrılıp iki ayak üzerine dönmek söz konusu değildi. Bir hamal çağırdı, çok acelesi olduğunu söyledi. 1000 liretle birlikte makbuzu verdi ve para bozdururken emanetten bavullarını almasını rica etti. Hamal isteğini hoşnutlukla kabul etti ve emanete yöneldi. Çakal elinde kalan son 20 İngiliz lirasını İtalyan parasına çevirdi ve tam hamal 3 bavuluyla döndüğü sıra tezgahın başından ayrıldı. 2 dakika sonra taksiyle Piazza Duca Aosta'yı izleyerek Continentale Oteli'ne doğru gidiyordu. Lüks girişe daldı ve tezgaha yöneldi. Duggan adına bir odam olacak sanıyorum dedi. 2 gün önce Londra'dan telefonla ayrıldı. Saat 8'den biraz önce çakal uzun süren bir duşun keyfini çıkarıyor ve tıraş oluyordu. Bavullarından ikisi dolaba kilitlenmişti. İçinde kendi giysilerinin bulunduğu 3. bavul yatağın üzerine açılmıştı. Gece için yün ve moher karışımı bir kumaştan deniz mavisi hafif bir yazlık elbise hazırlamıştı. Soluk gri elbise de temizlenip ütülenmek üzere kat ademesine bırakılmıştı. 1-2 kokteylle esaslı bir yemekten sonra erken yatacaktı. Çünkü ertesi gün 13 Ağustos'tu ve kendisini özellikle yüklü bir gün bekliyordu. 13. Hiçbir şey. Brian Thomas'ın odasında bulunan iki genç müfettişten biri getirdiği dosyaların sonuncusunu da kapadı ve üstüne baktı.